Ayrım 9, sayfa 107. Theodosius vereceği hükümle valinin gelmesini beklerken günler yavaş geçiyordu. Verilebilecek karar dolayısıyla çoğu kişinin hissettiği korku ve tedirginlik hapsedilmiş olmanın verdiği çaresizlik hissiyle karışıyordu. Papazlar olaydan iyi bir sonuç çıkmasını dileyerek Tanrı'ya adaklarda bulunuyor ve sürekli ayinler yapıyorlardı. Olympius ve filozoflar alanın içinde rutin yaşantının aynen devam etmesine karar verdiler. Böylece öğretmenler ders vererek öğrencileri zamanın çoğunda meşgul tutacaklardı. İçinde bulundukları durumdan etkilenmeyip oyalanmaları için öğrencilerin boş vakitlerini öğretmenler yönlendiriyordu. Ben bütün gündüz ve gecelerimi Hipatia'ya neredeyse yapışık bir şekilde geçirdiğimden kendimi çok mutlu hissediyordum. Sanırım bu günlerin bitmesini istemeyen müzedeki tek kişi bendim. Ne yazık ki bitecekti. Hipatia ile geçireceğim günler gibi o da son bulacaktı ve bu son çok yakındı. Yaşantı her zaman aynıydı. Uyanıyorduk, bulunduğumuz koşullar altında mümkün olduğunca yıkanıyorduk. Hipatia babasını görmeye gidiyordu ve sonra ders vermesi için sınıfa giriyorduk. Hipatia kendini Hristiyanlara yapılan saldırıyı takip eden günlerde Sokrates, Platon ve Aristoteles'i anlatmaya adamıştı. Öğrencilerin içindeki filozofu uyandırmaya kararlı görünüyordu. Kendi sözleriyle onları kutsal olduğundan dolayı en anlatılmaz boyutta ilerlemeler için teşvik etmek istiyordu. Aralarından bazılarının Agora'da Hristiyanlara yapılan saldırıya katılmış olması onu derinden etkilemişti. Onlara tüm inançlardan farklı olan ve ona göre varlığın gizemine dayanan başka bir yol göstermekte kararlıydı. Anlaşılmaz olana yaklaşmak için derdi. Ona boş bir zihinle yönelmek lazım. Önce öğrencilerine bir sürü fikir ve teori öğretiyordu, sonra zihinlerinden bu fikirleri atmalarını istiyordu. Hipatia için felsefe yapmanın amacı ruhun açığa çıkma durumuydu ve buna giden yol düşünmekten, her birinin içindeki gözü açmaktan başka bir yol değildi. Bilgelik tek başına yetersizdi. Kendiyle barışık olmak ve içe bakış büyük bir etik çaba gerektirdiğinden öğrencilerin içi güzel olmalıydı. Hayatları ve eylemleri ulaşılan bu güzelliğe yansımalıydı. Dikkatle dinlememe rağmen hayatımın o döneminde söylediklerinin ne kadar değerli olduğunu anlayamamıştım. Benim ilgimi çeken Hipatia'nın çelişkileriydi. Her geçen gün aklım daha da karışıyordu. Her insanın içinde olan ilahiden bahsetmeye başlamıştı ve ertesi gün öğrencilerine şu metni okumuştu. Geriye kalanlar için evcilleştirilmiş hayvanların ve kölelerin faydaları aşağı yukarı aynı türdendir. Her ikisi de fiziksel güçleriyle varlığımızın ihtiyaçlarını tatmin etmemize yardımcı olurlar. Bu cümleleri dinlediğimde o kadar hakarete uğramış ve yorulmuş hissettim ki. Büyük bir öfke sardı beni ve seni ahmak, ben de senin Aristoteles'in ve buradaki herkesin olduğu gibi bir insanım. Sana ve Aristoteles'e lanet olsun diye bağırmamak için kendimi zor tuttum. Ona aşık olduğumdan öfkemi tuttum ve ona aşık olduğumdan ve ondan korktuğumdan ama en çok aşık olduğumdan ve bir gün beni kendisinden biri sayacağı umudunda olduğumdan dolayı tuttum. Hipatia içimde uyandırdı bu his fırtınasının habersiz okumaya devam etti. Doğanın kendisi böyle buyurmaktadır. Çünkü özgür insanların vücut yapısı kölelerinkinden farklıdır. Toplumun zor işlerini yapmak için gerekli kuvveti sağlarken diğer yandan... Sonunda gelen gürültü sesleri yüzünden bu ahmak dersi yarıda kesmek zorunda kaldı. Öğrenciler ne olduğunu bildiklerinden öğretmenlerini artık dinlemiyorlardı ve sabırsızlıkla sınıfın kapısına bakıyorlardı. Bugünlük burada bırakalım. Aristoteles'e yarın devam ederiz dedi Hipatia. Çıkabilirsiniz. Her gün o an geldiğinde büyük bir gürültü kopuyordu. Çünkü askerlerin erzak getirdiği saatti. Her seferinde daha az erzak getiriyorlardı. Öğrenciler aceleyle, hatta bazıları birbirlerini iterek kapıya doğru koştular. Hipatia, Orestes ve ben en son çıkan kişilerdik. Olympius'un papazlarla birlikte yiyecekleri dağıttıkları yer olan kütüphaneye doğru koşan insanlardan sakınarak avluyu geçtik. Acıklı bir sahneydi. Günlerdir kimse temizliğine ve görüntüsüne dikkat etmemişti. Yığılıp birbirlerini iterek bayat bir parça ekmek için bağırıyorlardı. Olympius yüksek sesle düzen sağlamaya çalışıyordu. Öğretmenler ve filozofların öne geçmesine izin verin. Sonra öğrencilere dağıtacağız. Dediğimi yapın. Önce öğretmenler ve filozoflar, dedi bir papaz talimatları tekrarlayarak. İnsan kalabalığı kontrol altına alınamıyordu ve Olympius tekrar düzeni sağlamaya çalıştı. Köleler arkaya geçsin. Beni duydunuz mu? En son köleler. O sırada bir öğrenci iterek beni uzaklaştırdı. Duymuyor musun ahmak? Dedi bana. Siz köleler en sonsunuz. Onu vurmayı çok istesem de bu durumdan bıkmış bir şekilde kafamı eğip sessizce geri çekildim. Yapacağım en son şey özgür bir adama vurmaktı. Bu mahvolduğum an olurdu. Yasalar baş kaldıran kölelere karşı çok sertti ve bu şansımı zorlamak isteyeceğim bir ortam değildi. Uzaklaşıp kayıtsızlıkla ekmeğin bu kez çok daha erken bitmesini izledim. Oldukça büyük bir çoğunluk hala kendilerine düşecek payı bekliyordu. Daha fazla kalmadı diye bağırdı dağıtım yapan papazlardan birisi. Ne dedin? Yayı oradaki çuval diye sordu bir öğrenci. Başka bir papazın bacaklarının arasında sakladığı çuvalı göstererek. O tapınaktakiler için dedi ilki duygusuzca. Öğrenci papazdan yemeği almaya çalıştı ancak Olympios'la birlikte iki papaz yolunu kestiler. Bunlar tapınaktaki hastalar için yarın yersin diye bağırdılar ona. Şimdi yemek istiyoruz dedi başka bir öğrenci. Gelenler bu kadardı diye bağırdı Olympios ve papazlara dönüp emretti. Çuvalı götürün. Emirlere uyarak gitmelerinden sonra başlayan protestoları ve hakaretleri duymazdan geldiler. İnsanlar dağılmaya başladı ve ben de şikayet etmeden avlunun tam ortasındaki Diokletianus'un sütununa yaslanarak yere oturdum. Yorgun ve açtım. Yanımda ayakta duran bir filozof yakınıyordu. Vali ne istiyor? Bizi açlıktan öldürmek mi? Teslim olmamızı istiyor diye cevap verdi bir öğrenci. Rezillik bu. Sonunda birbirimizi yemeye başlayacağız dedi filozof. Haklı olduğunu düşündüm. Ya biri buna bir son verecekti ya da çok yakında insanlar ayaklanmaya başlayacaktı. Hipatya yanıma geldi. Ayağa kalkmak için bir hamle yaptım ama beni durdurdu. Kalkma diye emretti. Yanımda ayakta durmasına rahatsız bir şekilde yerde oturmaya devam ettim. Ellerinin arasında bayat bir ekmek parçası tutuyordu. Sonra yapacaklarını hiç tahmin edemezdim. Ortadan böyle bir parçasını bana uzattı. Al. Ne yapacağımı bilemedim. Efendim yemeğini bana veriyordu. Hanımefendi bu sizin yemeğiniz dedim titreyerek. Bunu paylaşalım dedi gayet doğal bir şekilde bana yine ekmeği uzatarak. Al bunu. Şaşkınlık içinde dediğine uydum ve yüzümün kızardığını hissettim. Ekmek parçasını bir şey yapamadan elimde tuttum. Ona bakmaktan kendimi alamıyordum. Yesene elinden almasınlar sonra dedi alaycı bir gülümsemeyle. Tamam hanımefendi, teşekkür ederim hanımefendi dedim duygusallık içinde. Ekmeği elimde tutarken o uzaklaştı. Bu artık bir ekmek parçası değil bir hazineydi. Hipatya'nın bir hediyesiydi. Ölecek kadar aç olduğum için onu saklayamadım ve bir parça kopararak yemeye başladım. Yerken yanaklarımdan gözyaşları iniyordu. O Hipatya yemeğini benimle paylaşmıştı. Hipatya, sana nasıl aşıktım. Bu bayat ekmek parçasını hemen değil, ekmeğin değil de o anın ve bana karşı gösterdiği cömertliğin tadını çıkararak yavaş yavaş yedim. Bitirdiğimde onu aramaya gittim. Hep yanında olmak istiyordum. Gerekirse ona bütün hayatımı vermek istiyordum. Onu tapınakta babasının yanında buldum. Theon kafası sargılar içinde arka arkaya zar atıyordu. Hipatya geldiğimi gördü ancak hiçbir şey söylemedi. Ben de hem onunla olabileceğim hem de rahatsız etmeyeceğim uzaklıkta yanına diz çöktüm. Yaşlı adamın bayat bir ekmek parçası vardı ama yemek için bir hamle yapmıyordu. Durmadan zar atıyordu. Üç, üç diye kendi kendine tekrar ediyordu. Hipatya ona biraz daha yaklaştı ama babası onunla hiç ilgilenmiyordu. Attığı zar altıydı ve yüzünü ekşitti. Zarı tekrar aldı ve fincanı sallamaya başladı. Baba, bir lokma yemeği denemeyecek misin? Diye böldü Hipatya. Filozof zarı yine attı ve sonuç onu hayal kırıklığına uğrattı. Kızının sorusunu aldırmadan yine konuştu. Üç direniyor, bu bir felaket. Hipatya ekmekten bir parça koparıp babasını uzattı. Zarı bırak, al bunu. Yaşlı adam onu duymazdan geldi ve kızı da ekmeği ağzına yaklaştırdı. Theon bir çocuk gibi reddetti. Hipatya'nın sabırsızlığı yüzüne yansımıştı ve sözleri de bunu doğruladı. Beni kızdırıyorsun. Theon'un kendini tutamayıp gülmesi onun da gülümsemesine sebep oldu. Sessizce bakıştılar ve bu gerginliğe rağmen aralarındaki uyumun devam ettiğini anladım. Sonra Hipatya Theon'un kafasındaki sargıya baktı. Ben de baktım ve sargının üstünde kocaman sarımsı bir leke olduğunu fark ettim. Bugün yarana baktılar mı? Diye sordu. Filozof kafasını iki yana salladı. Gözlerinde büyük bir hüzün vardı. Kederliydi. Tanıdığım Theon değil de yenik, yorgun, bitkin bir Theon'du. Zarı almak için tekrar yeltendi fakat bu kez atmadı. Hipatya ellerini sargıya yaklaştırdı. Bir bakalım dedi yüzünü babasının kafasına yaklaştırarak. Theon sonunda ciddiyetle fakat büyük bir hüzünle konuştu. Sesi titriyor, gözleri tutmaya çalıştığı gözyaşları yüzünden parlıyordu. Bana söz ver kızım, gittiğimde bu yaşlı ahmağı hatırlama. Söz dedi sargıyı açmaya devam ederken. Beni önce olduğum gibi hatırla, hala düşünebildiğim, seninle konuşabildiğim ve seni dinleyebildiğim zamanki gibi. Hipatya sargıyı açmayı bitirdiğinde Theon gözyaşları içinde sordu. Nasıl bu kadar yanılabildim? Hipatya babasının yarasının ciddiyetini görünce ağlamamak için dudaklarını ısırdı. Seni burada benim yüzümden hapsedilmiş gördükçe diye devam etti Theon. Baba lütfen diye lafını böldü, sesi titreyerek ve ağlamamak için çok büyük çaba sarf ederek. Senin özgür olmanı istemiştim dedi sesi çatallaşarak ve gözlerinin içine bakarak. Hipatya ona sevgi dolu baktı ve tatlılıkla gülümsedi. Ben özgürüm diye fısıldadı kulağına. Yaşlı filozof kızının sevgisinde teselli buldu. Bir müddet birbirlerine bakmaya devam ettiler. Sonra Hipatya bakışlarını çevirip bana yöneltti. Gidip bir doktor bul diye emretti. Kalktım ve tapınağın içinde meşgul olmayan bir doktor aradım. Onu bulunca beni takip etmesini istedim. Hipatya ve babasının olduğu yere döndük. Doktor Theon'un yarasını inceledi ve başını sallayarak efendime şöyle dedi. Elimizde hiç ilaç kalmadı. Buradan çıkana kadar onun için yapabileceğiniz başka bir şey yok. Hipatya sessizlik içinde kafasıyla onayladı ve ona bakmaya geldiği için doktora teşekkür etti. Yeniden babasının yanına oturdu ve dışarıda beklememi işaret etti. İsteğine uyarak müze girişindeki avluya çıktım ve merdivenleri oturup bekledim. Aralarında Orestes'in de olduğu bazı gençler duvarın tepesine mevzilenmiş, etrafımızı saran Hristiyanları gözetliyorlardı. İçlerinden birisi sanırım sıkıldığından Hristiyanlara bağırmaya başladı. ''Hey Galileiciler, marangoz tanrınız şimdi ne yapıyor?'' ''Sizin için tabut yapıyor, pislik!'' diye cevap verdi diğer taraftaki Hristiyanlar. ''Güzel bir yatak tercih ettiğimi söyle ona.'' Sonra duvarın diğer tarafından gelen bir taş avluya düştü. Onları kışkırtan gence atılmış olduğunu anladım. Oysa o duvarın arkasına saklanmış gülüyordu. Şükürler olsun ki artık kışkırtmamaya karar vermişti. Güneş şiddetle ışıldadığından tapınağın gölgesine sığındım ve Serapyum'un diğer kapısından çıkıp kütüphaneye doğru giden Hipatya'yı gördüm. Arkasından koştum ve binanın içine kadar onu takip ettim. Hipatya aradığı papirüsleri bulana kadar birkaç rafa göz attı. Onları alıp beraberinde benim yaptığım Ptolemy modelinin bulunduğu köşeye gitti. Oraya pencerenin yanındaki bankete oturdu. Rulo halindeki ciltleri açarak okumaya başladı. Ondan temkinli bir uzaklıkta çömelip yere oturdum. Olduğum yerden hareketlerini, ayrıntılarını kaçırmadan izleyebiliyordum. O an dalgınlıkla düzeni etkinleştirdi ve gezenleri temsil eden küreleri döndürmeye başladı. Ptolemy'yi ve gezenleri değil de hasta babasını ve içinde bulunduğumuz durumu düşündüğünü biliyordum. Yandaki pencereden gelen ışık yüzünü aydınlatıyordu ve bakışları çoğu kez dalıp gidiyordu. Papyrusları uzun süre okumadı. O tanıdığım, çalışmalarına yoğunlaşan Hipatya değildi. Hayır, hüzünlü ve mutsuz, düşünceli ve dalgın bir Hipatya'ydı. Şimdi gözlerimin önünde her zamanki cesaretinden yoksun ve kırılgan bir imge vardı. Ona sarılmayı, onu teselli etmeyi, kollarımın arasına alıp onu her zaman korumayı ve sonsuza kadar sevmeyi çok arzuluyordum. Fakat oturduğum yerde, sessiz kalıp arzularımı ve hislerimi içimde tutarak aşık özgür adam hayallerimi bastırdım. Bir süre böyle kaldık. Ben onu izliyordum. O da düşüncelere dalıyordu. Yakınlık ve aynı zamanda bizi ayıran uzaklık bana işkence gibi geliyordu. Ruhum onu seviyorum diye çığlık atmak isterken sessiz kalmak zorunda olmak hayatımı her geçen gün yıpratıyordu. Fakat bir köle olarak ben ne yapabilirdim? Beni hiçbir zaman kendisiyle eşit olarak görmeyecekti. Beni bir gün sevebilmesi tamamen imkansızdı. Fakat onu arzulamayı bırakmak umudu, terk etmek yaşarken ölmekti. Hayallerimi kaybedemezdim. Geriye ne kalırdı? Izdırap beni ele geçirdi. Her zaman onun görmezden geleceği bir köle olarak kalma ihtimali beni boğuyordu. Gölgede yaşamak anlamına gelen karanlık, benim için en önemli şeyi susturduğunu sanan şiddetli ızdırap beni yavaş yavaş öldürüyordu. İçimdeki savaş patlak vermişti. Bir yandan tüm emirlere uysallıkla itaat edecek, onun her bir dileğini sezinleyecek ve söylediği her şeyi tereddüt etmeden uyacaktım. Diğer yandan özgürlüğün hasretini çekiyor, özgür bir adam olmak istiyordum. Güçlü ve bağımsız, onun hayran olacağı bir adam, onun isteyebileceği bir adam olmak istiyordum. Varlığımı çalkalayan ikilemler seli beni deliye döndürüyordu. Dürtülerimi kontrol etmek, arzularımı zapt etmek her seferinde daha zorlaşıyordu. Onun imgesi, sözleri ve suskunluğu beni çılgına çeviriyordu. Hipatya bir an kafasını kaldırdı ve gözleri ona bir an bile bakmayı bırakmayan gözlerimle buluştu. Tutku ve cüret beni ele geçirdiğinden, bakışlarımı kaçırmayıp vücudumda barınan tüm arzuyu gözlerimden anlaması için meydan okuyarak onu izlemeye devam ettim. Tetiklediği tüm öfke çıkmak istiyordu. Beslediğim tüm aşk kendini göstermenin hasretini çekiyordu. Hipatya da bakışlarını kaçırana kadar bir müddet bakışlarımı izledi. Karşılık vereceğim bir gülümseme belirtisi görmek istiyordum. Yüzünde önce şaşkınlık, sonra sükunet belirdi. Beni yok sayıp çalışmasına geri döndü. Yüzümdeki tebessüm gitti ve kendimi ahmak gibi hissettim. Başımı eğip, gözlerimi kapatıp tüm öğleden sonrayı böyle karanlıkta geçirdim. Alacakaranlık oldu ve efendim çalışmasına son verdi. Papirüsleri rulo yapıp raflardaki yerlerine yerleştirdi. Yavaşça yanıma yaklaştı. Diğerlerinin yanına avluya gidelim, dedi. Müzenin girişindeki avluya kadar onu takip ettim. Hipatya merdivenlere, içinde ateş yanan küvetin yanına oturdu. Ben de birkaç adım arkasına. Öğrencilerinden bazıları her gece yaptıkları gibi yıldızları birlikte izlemek için yanına geliyordu. Arkamızda tapınağın içinde Olympus ve papazları Serapis'e adak sunuyorlardı. Seslerinin uğultusu, ateşin hışırtısı ve çekirgelerin şarkısı gecenin sessizliğini bozuyordu. Duvarda uzun bir süre kaldıktan sonra Orestes aşağı indi. Bir müddet tapınağın içindeki seremoniyi izledikten sonra arkadaşlarıyla birlikte merdivenlere oturdu. ''Tanrılar bizi gerçekten duyuyor mu?'' diye sordu. ''Kafir gibi konuşma Orestes'' dedi bir öğrenci. ''Peki neredeler söylesene, şimdi onlara en ihtiyacımız olduğunda neredeler?'' Hipatya yıldızlı gökyüzüne bakıyordu. Öğrencilerinin konuşmalarını duymazdan gelip yıldızları inceleyerek kendi düşüncelerine yoğunlaşmıştı. Aysız bir geceydi ve eğer yakındaki ateş olmasaydı yıldızları gözlemlemek için muhteşem bir gece olacaktı. Daha önceleri Theon ve Hipatya'nın mum ışığında saatlerce çalıştıkları gecelerdendi. Hipatya'nın başka bir öğrencisi Orestes'in söylediklerini bir müddet düşündükten sonra şöyle dedi. Tanrılar kendi meseleleriyle uğraşıyorlardır. Yoksa kölelerimiz gibi bize hizmet etmek için yaşadıklarını mı düşünüyorsun? Güzel cevaptı diye düşündüm. Hizmet etmek için yaşamak. Bu gençlerin hayatı diğer insanları hatta tanrıları bile ihtiyaçlarını karşılayan varlıklar olarak kavradıkları kesin. Demek istediğim eğer onlara dua etmek başımıza bunca felaketi getirdiyse belki kendimize başka tanrılar bulmamız bizim için daha iyi olur, dedi Orestes. Hangi tanrılar? Mesela Hristiyanların kimi? Diye cevap verdi öğrenci alay ederek. Orestes cevap vermedi ama yüzünden bunu değerlendirdiğini söyleyebilirdim. Ne kadar cüretkarsın diye bağırdı onunla konuşan öğrenci. Orestes Hipatya'ya baktı ve onu da sohbete davet etmek niyetiyle sordu. Siz ne düşünüyorsunuz hanımefendi, çok mu cüretkarım? Hipatya gökyüzüne bakarak ayağa kalktı ve bana döndü. Söndür onu, ateşi söndür diye emretti. Hemen yakında duran su dolu kovayı alarak emrine itaat ettim. Alevler söndüğünde gök kubbedeki yıldızlar tüm görkemleriyle parlıyorlardı. Sonra hala ayakta olan Hipatya gülümseyerek Orestes'e cevap verdi. Cüretkar olduğun kesin, hem de epey cüretkar. Tekrar gökyüzüne bakarak konuşmaya devam etti. Dediğim bir şeyi düşünüyordum. Benim mi? Dedi öğrenci şaşkınlıkla. Gökyüzü gelecini eleştirdiğin gün karmaşık olduğunu söylemiştin, hatırlıyor musun? Evet, ben aslında tüm episikleriyle her şeyi iyice karmaşık hale getirdiği için Ptolemy'yi eleştiriyordum. Sanki gök bilimcinin tüm varsayımı beş gezen ve garip dönüşlerine takılmış gibi. Belki de ben fazla basit düşünüyorum. Hayır, hayır. Gökyüzünün basit olması gerektiğini söylemekte haklısın, dedi hemen Hipatya, hala gökyüzüne bakarak. Hipatya'ya bakan Orestes ve her ikisine bakan ben hariç tüm öğrenciler gökyüzüne bakıyordu. Orestes'in tamamen şaşkın bir ifadesi vardı ve bir arkadaşına doğru eğilerek şüpheyle sordu. Öyleyse haklı mıyım yoksa? Hipatya düşünceli bir şekilde tekrar yere oturdu ve yüksek sesle. Ya gezenlerle ilgili daha da basit bir açıklama varsa? Başka bir açıklama olmadığından kimse cevap vermedi. Gezenlerin hareketi yüzyıllardır bilginlerin aklını meşgul etmişti. Sadece Ptolemy ve Apollonius episikiller ve diferenslerle gözlemlenen gerçeklere yaklaşmışlardı. Teori kesinlikle karmaşık ve zordu. Çünkü güneş, ay ve gök kubbe sabit duran dünyanın yani evrenin merkezinin etrafında mükemmel bir daire çizerken Ptolemy'ye göre gezenler dünyanın etrafında dönen bir merkezin etrafında dönüyorlardı. Sorun, bu yönteme göre yıldızların hareketini öngörmeye çalışmanın çoğu zaman tutmayan binlerce hesap gerektirmesiydi. Hipatya binlerce saatini belirsiz denklemleri ve ikinci dereceden denklemleri çözmekle geçirmiş ve gözlenen gerçeklere yaklaştığını ancak kesin bir sonuca varmadığını ve de zamanın en iyi matematikçisi için bile çok karmaşık olduğunu hüsranla anlamıştı. Tabii ki daha basit bir açıklama var, dedi avlun öbür ucundan biri, besbelli bizi dinlemişti. Bu Theo'nun filozof arkadaşı yaşlı Hesekios'tu. Hepimizin bakışları ona döndü. Bu diğer açıklamayı duymak için heyecanla bekliyorduk. İhtiyar bize yaklaştı. "Başka bir açıklama var," diye devam etti. Ama o kadar eski ve o kadar anlamsız olduğundan kimse inanmadı. "Nasıl bir teori?" diye sordu meraklanmış bir öğrenci. "Samoslu Aristarchus'tan mı bahsediyorsun?" diye sordu Hipatya. Filozof onayladı ve bize dönerek açıklamaya başladı. 600 yıldan fazla bir zaman önce Aristarchus dünyanın merkezinde sabit durmadığını, sürekli döndüğünü ileri sürdü. Arada sırada geriye doğru gidiyor gibi görünen gezenlerin garip davranışları aslında güneşin etrafında dönen dünyanın ve diğer gezenlerin hareketini yarattığı göz yanılmasından başka bir şey değildi. "Heliosentrik bir model," dedi Hipatya'nın öğrencilerinden birisi. "Doğru," dedi Hesikius. "Yıldız kral olarak saygınlığına yakışacak şekilde güneş merkezde yer alıyordu. Böylece gezenlerden birisi de dünya oluyordu," diye ekledi Hipatya. Herkes sessizlik içinde Hesikius'un söylediklerini düşünüyordu. Öğrencilerden birisi heyecanla konuştu. "Eğer dünya da bir gezense, o zaman diğer 5 gezenin her biri birer dünya olabilir. Bizimki gibi dünyalar." Bu yorumun ardından kopan kahkahadan dolayı öğrenci düşüncesinden utandı. Hipatya gülmüyordu. Hesikius'un dediklerine dalmıştı. "Aristarchus'un yazılarına nereden ulaşabiliriz?" diye sordu başka bir öğrenci. "Muhafaza edilemediler. Onun hakkında bildiklerimizin tümünü başka yazarlardan öğrendik," dedi Hipatya. "Eseri Julius Caesar'ın İskenderiye'ye demir atması ve ana kütüphanenin yanmasıyla yok oldu. Buraya çok dikkat etmemiz lazım. İnsan ilminden geriye kalan her şey bizim kütüphanemiz," dedi Hesikius hüzünle. Yine düşüncelere daldık. Sonra Hipatya'nın başka bir öğrencisi sordu. Eğer yıldızlar etrafımızda dönmüyorsa nasıl oluyordu onlar hep bir tarafımızdan belirip diğer tarafımızdan kaybolurken görüyoruz? Çünkü hepsi neden gerçekte dünyanın da kendi etrafında döndüğünü düşünmüyoruz," dedi Hipatya. "Kendi etrafında mı?" diye sordu Orestes. "Bir topaç gibi," diye açıkladı Hipatya parmağıyla hareketi göstererek. "Aynı etkiyi verecektir." Aristarchus'un teorisi hakkında düşünüyordum ve Hipatya'nın dedikleri düşüncelerime bir son verdi. Kendimi tutamayıp bu grubun bir parçası olmadım, unutarak konuştum. "Ama her..." dedim ve konuşmamam gerektiğinden sustum. Sonra Hipatya tüm öğrencilerini gözden geçirerek sordu. "Kim konuştu?" "Özür dilerim hanımefendi, dinliyordum ve kendimi..." "Korkmadan konuş Davus," diyerek sözümü kesti. Ondan öğrendiğim tüm değer ve bilgileri toparlayarak bu teorinin neden gerçek olamayacağını nedenlerini açıklamaya başladım. Apaçık ve Aristarchus'un teorisini bir an bile göz önünde tutmaya yer vermeyen nedenlerdi. Eğer dünya dönüyor olsaydı bir nesne düştüğü zaman hep daha arkasında bir yere temas ederdi ve rüzgar hep bize doğru eserdi. Kuşlar uçarken yönlerini kaybedebilirlerdi. "Size Aristarchus'un teorisinin saçma olduğunu söylemiştim," dedi yaşlı filozof. Hipatya oturduğu yerden kalkıp bana doğru yürüdü. Düşünceli bir halde yürüyordu ve yanıma oturduktan sonra fısıldayarak, "Güzel konuştun Davus. Aristoteles'in konuşacağı gibi konuştun. Ama yine de dediklerinin çürütebileceğini düşünüyorum. Ama nasıl orasını bilmiyorum. Evrende atomlar ve boşluktan başka bir şey olmadığını savunan Demokritos'un ve ekolünün tarafını seçerek Aristoteles'in evrenini reddedecektik," dedi başka bir öğrenci. "Kaos!" diye bağırdı birkaç öğrenci aynı anda. Onlarla ilgilenmeyi bıraktım. Hipatya yanıma oturmuş ve bana o kadar yakındı. Yıldızlara bakıyordu. Zihni Aristoteles'in hareket teorisini çürütme yolları arıyordu. Yüzünden okuyabiliyordum. Ben de gökyüzüne baktım ama yıldızları aramıyordum ve hareketler umurumda değildi. Ammonius ve Medorus'un bana anlattığı ve şimdiye kadar bana cevap veren Tanrı'yı arıyordum. Sessizce Hipatya'nın bir gün beni akranı olarak görmesi için kalbimin ta derinlerinden yalvardım. "Bizi eşit görsün efendim. Eşit lütfen. Eşit olarak görsün."